geçtiğimiz 6 Haziran günü, bundan yaklaşık bu kaydı aldığımız günden yaklaşık 10 gün önce 6 Haziran 2024'te Starship'in bütün haliyle 4. test görevi yapıldı. Daha doğrusu test fırlatması yapıldı. Bundan önceki Aklavada bölümlerinde Starship'in neden önemli bir roket olduğundan bahsetmiştik. Starship gelecekte insanlığı çok gezegenli bir uygarlık, bir medeniyet yapmak adına önemli bir role sahip olacak. Sebebi ise birincisi yük taşıma kapasitesi, ikincisi insan taşıma kapasitesi. Yaklaşık 100 kadar insanı taşıyabiliyor aynı anda. Bunun yanında 100 ila 150 ton arasında yük taşıyabiliyor. Devasa roketin 4. testi yapıldı. Şimdi burada ilk 3 teste bir değinmek istiyorum. İlk 3 testin hepsinde hem birinci kademe, iki kademeden oluşuyor bu roket, hem birinci kademe, Heavy Booster ismi verilen birinci kademe, bir de işte Starship ismi verilen ikinci kademe, havaya uçurulmuştu. Patlatılmıştı. Kontrollü şekilde, bilerek. Çünkü o zamanlarda inme kabiliyetine kavuşmamıştı bunlar. Hatta zannedersem bir tanesinde kontrollü değil, hata sonucu patlamıştı. Ve biliyorsun SpaceX bunların hepsini canlı yayınlıyor. Bütün yaptığı bu testleri. Ve canlı yayınlarda bazen şey kadrajını gösteriyor. SpaceX'in çalışanlarının izlediği, watch party yaptığı bir mekan var. Ara sıra kamera o alanı gösteriyor. Ve bu roket patladığı zaman SpaceX'in çalışanları seviniyorlar. Bu enteresan. Neden enteresan? Çünkü bu cümleyi zannedersem daha önceki bölümlerden birinde kurmuştum. SpaceX patlatarak öğrenen bir firma. Patlatmayı seviyorlar. Hatta şöyle bir söz de vardır SpaceX için. Bir şeyin çalışmamasından değil, çalışmasından korkuyorlar diye bir söz.
Neden?
Çünkü mesela yaptıkları bir roket tasarımında bir hata olur. Ve bu hata roketin ilk denemesinde hasbelkader ortaya çıkmaz. Ve dolayısıyla başarıyla sonuçlanır. Bundan çok korkuyorlar. O hata ortaya çıksın abi. O hatanın ortaya çıkması lazım ki kritik bir görevde kendini göstermesin. Önceden tespit edilebilsin. Bu yüzden bol bol deneme yaparlar. Şimdi bu fırlatmada, dördüncü fırlatmanın diğer üç, daha doğrusu bu dördüncü testin diğer üç teste göre önemi şu. İlk kez her iki kademede, hem Heavy Booster kademesi hem de Starship kademesi, yere başarılı şekilde dik inmese de suya yumuşak iniş gerçekleştirdim. Yani bu ne anlama geliyor? Starship bütün haliyle, 120 metrelik bütün haliyle havalandı. Ardından Starship kısmı Heavy Booster kısmından ayrıldı. Heavy Booster dünyaya doğru alçalmaya başladı. Alçalırken yere yakın bir konumda motorlarını ateşledim. Ve motorlarını ateşledikten sonra yavaşlayarak suya böyle dokundu. Hatta o anlar canlı da yayınlandı Heavy Booster'ın üzerindeki kameralarla.
Denizi seçmelerinin bir sebebi var mı özellikle?
Ya, denizi seçmelerinin sebebi şu. Yere inse parçalanacak. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Olay burada işte Falcon 9'lardaki gibi roketi yere dik indirip hani onu tekrar kullanmak vesaire değil çok fazla. Hatta şöyle bir durum simüle edildi. SpaceX'in genellikle biz karaya roketleri indirdiğini izleriz. Ama bazen de su üzerindeki bir platforma inerler. Heavy Booster aşamasının indiği yerde sanki bir platform varmış da onun üzerine inmiş gibi bir durum simüle edildi. Yani istenilen konuma inebiliyor mu? Asıl enteresan olan burada şuydu. Heavy Booster bu üst kademeyi atmosferin dışına kadar taşıdı. Sonra ayrıldılar. Üst kademe ateşleme yapmaya devam etti ve apogee noktasını, yani yörüngesinin uzun noktasını, yani dünya etrafında bir yörüngeye girmedi de daha doğrusu şöyle diyelim, tepe noktasını, ulaşabileceği tepe noktasını yaklaşık 213 kilometreye çıkardı. 213 kilometre kadar yükseldi yerden. Ardından dünyaya geri düştü. Düşme esnasında tabii atmosfere giriş yaşadı. Eminim ki bütün dinleyenlerimiz biliyordur. Atmosfere giriş aşamalarında atmosfere giren aracın etrafı yanar. Kritik bir aşamadır. Hem signal blackout denilen bir durum meydana gelir. Sinyal iletilemez dünyaya. Hem de çok yüksek ısılar oluştuğu için aracın dış yüzeyinde. Yani bunun doğurabileceği bir takım tehlikeler de oluşur. Riskler de oluşur. Hatta bu yüzden yaşanmış kazalar da var uzay tarihinde. Dedim yani sinyal blackout oluşur. Sinyal kesintisi oluşur. Dolayısıyla sinyal kesintisi oluştuğu için o sırada aracın üzerinden canlı yayın yapan sistemin sinyali iletemeyeceği, dolayısıyla o atmosferi giriş anını izleyememeyi bekleriz. SpaceX şöyle bir şey yapıyor. Starlink uydularını bu iş için kullanıyor o esnada. Yani araç dünyaya doğru değil, tepesinde bulunan Starlink uydusuna canlı yayın sinyali gönderiyor. Ardından Starlink de o sinyali alıyor işte internet ağı üzerinden bizlere gönderiyor. Dolayısıyla evet, enteresan bir canlı yayın izledik. Canlı yayında Starship'in üzerindeki kameralar sayesinde bütün o atmosfere giriş anını, aracın etrafında oluşan plazmaları veya alevleri diyelim, alevleri gördük. Hatta şöyle enteresan bir şey de oldu. Böyle Starship'in kanatları var ve kameralardan bir tanesi de o kanatlardan birini çekiyor. Atmosfere giriş esnasında o kanat erimeye başladı. Parçalanmaya başladı. Ve o parçalardan bir tanesi kanattan ayrıldı. Kameraya çarpıp kamerayı kırdı. Yani muazzam bir görüntü bu. Hani gerçekten canlı yayını illaki izleyenler vardır aramızda. Dinleyenlerimizin arasında. Yani muazzam bir görüntüydü. Ardından hani şey o kırık kamerayla izledik. Bütün o inme esnasını. Ve şöyle bir başarı elde edildi. Heavy booster alt kısım neredeyse tam olarak istenilen konuma indi. Starship'te Hint Okyanusu üzerinde istenilen konumun 6 kilometre uzağına indi. Şimdi bu aracın 4. denemesi, ilk iniş denemesi. İlk denemeye göre muazzam bir başarı bu. Çünkü birincisi hani sistem zaten çok zorlama mühendislik bir sistem. Heavy booster dediğim aşamanın altında 33 tane Raptor motoru var. 33 tane motor. Yani Falcon 9'ların altında 9 tane motor vardır. İşte ne bileyim o Space Shuttle'ların altında o katı yakıt iticilerinin dışında 3 tane motor olur. Genellikle böyle yani onun üzerine çıkmaz roket motoru sayısı. 33 tane motor. Hani zaten zorla bir mühendislik. Boyutlar aşırı devasa. Atmosfere giriş aşamaları vesaire devasa boyutları sebebiyle çok zor. Yani çok iyi mühendislik isteyen aşamalar. Ve buna rağmen ilk iniş denemesinde Heavy Booster neredeyse istenilen noktaya iniyor. Starship de istenilen noktanın 6 kilometre uzağına iniyor. Tabi 6 kilometre SpaceX için kabul edilebilir bir şey değil. Muhtemelen bir sonraki denemede bunun da aynı nokta atışı olarak hedeflenen noktaya indiğini izleyeceğiz.
Peki roketler demişken, ikinci astronotumuz da uzaya gitti. Tuva Cihangir Atasever. 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden yörünge 6 araştırma uçuşunu gerçekleştirdi. 6 dakika kaldı uzayda ve birçok çalışmaya ön ayak olacak bir uçuş oldu. Biraz bilgi vermek ister misin?
Tabii ki isterim çünkü ya, merak edilen bir konu aslında. Çünkü bildiğimiz uzay uçuşlarına pek benzemiyor. Ne kullanılan sistem benziyor ne de uzayda geçirdiği süre itibariyle işte normalde hani işte yörüngeye girer astronotlar. Yörüngedeki bir araca giderler ve orada işte günlerce vakit geçirirler. Tuva yaklaşık 6 dakika falan geçirdi mikro yer çekimi ortamında.
Yani uzay turisti diyebilir miyiz bu sefer?
Hayır yok diyemeyiz. Bu yüzden diyemeyiz. Burada birazcık uzaya gitmenin amacı bu ayrımı yapıyor. Kimin turist olup kimin astronot olduğunun ayrımını. Şöyle anlatayım. Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gittiği görev Galaktik 07 görevi. Bu görevi sağlayan, görevdeki ulaşım kısmını sağlayan şirket Virgin Galactic diye özel bir uzay şirketi. Normalde bu uzay şirketi operasyonlarını turistik seferler üzerinden gerçekleştiriyor. Yani insanlar para ödeyerek koltuk satın alıyorlar ve uzaya giderek Karman limiti dediğimiz limiti geçerek orada bir süre vakit geçiriyorlar. Ardından dünyaya hemen geri iniyorlar. Zaten Tuva Cihangir Atasever'de yaklaşık 6 dakika falan geçirdi. Karman üstü limitte. Uzaya gitme amacı belirler dedim ya. Zannedersem Türkçe olarak yapabileceğimiz en iyi tanım astronot tanımı için uzaya gidip insanlık yararına bir şeyler yapan herkes astronottur diyebiliriz.
Güzel bir tanım. Yani orayı sadece görmeye gitmiyor da bir şey için gidiyor. Bir amaç doğrultusunda gidiyor. Ya bu seni zaten herhangi bir noktada dünya üzerinde bir ulaşım, yani dünya üzerinde bir yere gideceğinde de bir amaç doğrultusunda gidiyorsan seni turist olmaktan çıkarıyor artık zaten.
Ya şey, birinci astronotumuzun, Alper Gezer Avcı'nın bu konuyla alakalı kendi söylediği başka bir canlı yayında söylediği bir şey var. Diyor ki, siz diyor iş için yurt dışına seyahat ettiğiniz zaman oraya turist olarak mı gitmiş oluyorsunuz diyor. Ya burada işte insanların en çok gözüne batan kısım işin o gitme kısmı olduğu için farklı yanlış anlaşılmalar doğabiliyor. Yani ya bundan bahsetmiştik zannedersen bir önceki programda. Hani o fırlatma aşaması vesaire insanlara işin asıl kısmıymış gibi geliyor ama o sadece ulaşım kısmı. Takılmamak lazım o kısmı.
Yani evet. Yani biz takılmıyoruz da işte takılan evet. İnsanlara da buradan çağrımız. Bu bölümü dinlesinler ve Tuva niye uzaya gitti öğrensinler.
Şundan bahsedelim. Astronot mu uzay turisti mi faslını geçtiysek eğer. muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği bütün astronotlarda bunun hakkında böyle bir 5 dakika falan konuşacağız. Her seferinde gelecek yani başımıza. Hayır. Hayır uzay turisti değil astronot.
Bir sonrakinde ben direkt soracağım uzay turistim sen hayır diyeceksin ve orada bitireceğiz.
Değil mi? Aynen. Ekstra açıklama yapmadan.
Aynen öyle. Evet mi hayır mı?
Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Virgin Galactic'in insanları uzaya ulaştırdığı sistemden bahsetmek istiyorum. Çünkü alışılagelmiş sistemlerle alakası yok. Yani alışılagelmiş sistemden kastım ne? İşte bir roket var. en az iki kademesi var. İşte üstteki kademe insanları taşıyor, alttaki kademe insanları atmosfer dışına çıkartıyor. Öbür kademede işte yörüngeye giriyor vesaire. Kapsülün içinde duruyor insanlar falan. Alışılageldik sistemden kastım bu. Virgin Galactic çok daha farklı bir şey kullanıyor. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Hem dinleyenlerimiz hayal etsin hem de Miriç hocam sen hayal et. İki tane uçak gövdesi düşün. Tamam mı? İki tane uçak gövdesi. Kanatları vesaire yok. Aralarında 5-10 metre boşluk bırakarak onları yan yana koy. Ve üzerlerinden devasa bir kanat geçir. Ortası boş kaldı ya. O boş kalan kısma da daha küçük başka bir uçak koy. Oraya onu kenetle. O iki gövdeli uçakta normal turbofan motorlar olsun. Yani atmosfer içerisinde çalışabilen motorlar olsun. O ortaya kenetlediğimiz küçük uçakta da bir roket motoru olsun. Bunu bir hayal et.
Benim için çok zor bunu hayal etmek ama...
yani canlı yayınları vesaire veya Virgin Galactic'i daha önce duymamış dinleyenlerimizin de hayal etmesi birazcık zor. Hemen açıp bakabilirler bir yerden. Virgin Galactic yazsınlar direkt olarak çıkar.
Valla ben baktım, dinleyicilerimiz de baksın. Çok enteresan bir sistem. Yani 3 tane uçak gövdesi var. Sağda solda, sağ ve soldakiler aynı, ortadaki de onlardan bir tık daha farklı gözüken. Çok enteresanmış yani.
Sistemin uzaya ulaşımı şöyle sağlanıyor. İki ayrı uçak birbirine kenetli halde dünyadaki bir yerden kalkıyor, bir havalimanında. Kalktıktan sonra yaklaşık olarak 44 bin feet'e tırmanıyor. Bu da işte 13,5 kilometre denk gelen bir yükseklik. 13,5 kilometreye geldikten sonra o büyük olan, iki gövdeli olan uçak ortasındaki diğer daha küçük olan uçağı bırakıyor. O bırakılan küçük uçağın arkasındaki roket motoru ateşleniyor ve yukarı dik şekilde tırmanmaya başlıyor. Tırmanarak tepe noktasını yaklaşık olarak 90-95 kilometre getiriyor. Ardından dünyaya geri serbest düşüyor. Şunun hemen kısaca ne olduğunu söyleyeyim. Karman üstü limiti çok kullanacağım çünkü anlatırken. Karman üstü limit, daha doğrusu Karman üstü irtifa uzayın sınırı diye tanımlanan bir irtifa seviyesi. Ama değişkenlik gösteriyor. Mesela Avrupa'daki bazı havacılık otoriteleri bunu 100 kilometre kabul ederken, Amerikan Havacılık Otoritesi bunu 80 kilometre olarak kabul ediyor. Ve Virgin Galactic'te Amerikan Havacılık Otoritesi'ne kullandığı Karman üstü limit irtifasını kabul ettiği için 100 kilometreye değil, 80 ile 100 kilometre arasındaki bir irtifaya çıkıyorlar. Yani ortalama olarak 90-95 kilometre falan çıkıyormuş. O Karman üstü limitte geçirilen kısa süre, yani serbest düşüşte, o düşüş esnasında aracın içindeki yolcular mikro yer çekimin ortamını deneyimliyor. Bu sebepten ötürü de aynı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların deneyimlediği mikro yer çekimi ortamıyla aynı bir deneyim Virgin Galactic'in sisteminde kısa sürede olsa deneyimlenebiliyor. Yani Karman limitini araç geçiyor, tepe noktasına ulaşıyor ve dünyaya doğru düşmeye başladığı o kısa sürede, atmosfere girene kadar ki, atmosfer yoğunluğunun artmaya başladığı zamanki o kısa sürede mikro yer çekimi ortamı aynı şekilde deneyimlenebiliyor. Zaten kritik olan kısım da orası.
6 dakika dediğimiz o mu yani o zaman?
Evet, 6 dakika
hani 6 dediğimiz. 6 dakika uzayda kaldı dediğimiz o 6 dakikalık kısım,
evet,
aslında.
Evet, 6 dakika aşağı yukarı Karman limitinin üstünde kalıyor. Ve Tuva Cihangir Atasever yaptığı deneylerin, orada yapması gereken deneyleri bu 6 dakikalık kısa süre içerisinde yaptı. Tabii bu arada paylaştığı fotoğrafları da gördük. Tadını da çıkarmamış değil. Bir pencereden dünyaya bakmış, bir fotoğrafını çekilmiş. Güzel bir şekilde. Tabii hakkıdır yani. O kadar eğitim aldı, zorlu eğitimlerden geçti. Ya bu arada şey yani, süreç zor bir süreç, riskli bir süreç, korkutucu bir süreç. Çünkü bir kere zaten sistem çok alışılagelmiş değil. Çok böyle şey duruyor, hani bilim kurgu filminden fırlayıp gelmiş gibi duruyor. Şimdi yaptığı deneylerden bahsedelim. Yapılan deneylerden 6 tanesi biyoloji ve kimya ile alakalı deneylerdi. Bir tanesi de fizikle alakalı bir deneydi. Deneyin ismi İvmerat. Olay şu. Bir tane cihaz var. ODTÜ'nün geliştirdiği bir cihaz. Temelinde bir dozimetre. Geiger-Müller sayacı. Üzerinde Geiger-Müller tüpü denilen bir tüp var. Ve bu tüp içindeki malzeme dolayısıyla üzerine işte alfa veya beta parçacıkları düştüğü zaman, yani iyonlaştırıcı radyasyon dediğimiz iyonlaştırıcı radyasyonun getirdiği parçacıklar düştüğü zaman elektrik akımı üretiyor. Ve bu elektrik akımının yorumlanması sonucunda ortamdaki radyasyon miktarının ölçümü gerçekleştirilebiliyor. Tuva'nın üzerinde İvmerat vardı. Bu cihaz vardı. Ve cihaz görevin başından sonuna kadar ölçüm aldı. Radyasyon ölçümü aldı. Şimdi buradaki amaç şu değildi. İşte gidelim radyasyon ne durumda acaba oralarda, onu ölçelim değildi. Çünkü zaten bu hali hazırda pek çok kez ölçülmüş bir bilgi. Yani yıllardır. 1960'lardan beri ölçülen bir bilgi bu. Olay şuydu. İvme RAD'ı test etmekti. Cihazı test etmekti. Çünkü çok fazla hakkında bilgi olmasa da anladığım kadarıyla Türkiye'nin ileride yapacağı diğer insanlı uzay misyonlarında bu İvme RAD cihazı astronotların kıyafetine entegre edilecek. Ve astronota sürekli etraftaki radyasyonun bilgisini verecek sayısal olarak. Bunun da şöyle bir önemi var. Güneş patlamaları olduğu zaman güneşten güneş sistemine doğru yüklü parçacıklar yayılıyor. Ve nasıl söyleyeyim? O sırada atıyorum, ya şöyle bir senaryo kuralım. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu onarmak için uzay yürüyüşü yapan bir astronot var. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun etrafında. Ve birkaç gün önce olmuş bir güneş patlamasının etrafa saçtığı yüklü parçacıklar. O astronot oradayken dünyanın yanına ulaştı. Patlama yeterince güçlü bir patlamaysa oradaki astronotun radyasyon zehirlenmesi sebebiyle ölmesi bile mümkün. Bu gibi durumların takibi için astronotların kıyafetlerinin üzerinde sürekli olarak etraftaki radyasyon miktarını ölçen cihazların bulunması ve bu cihazlardan edinilen verilerin hem astronota hem de uzaktaki bir kontrol merkezine iletilmesi kritik bir öneme sahip. İvme RAD'ın amacı da bu. Astronotların üzerinde bulunacak ve sürekli olarak astronotlara etraftaki radyasyon seviyesiyle alakalı bilgi verecek. Fizikle alakalı yapılan İvme RAD deneyi bu kadardı. Şimdi geri kalan 6 deneyi de Meriç Hoca'ya bırakıyorum. Daha çok kimya ve biyolojiyle alakalı deneyler bunlar.
Evet. Şimdi öncelikle ben haberleri okuyorken, deneyleri okuyorken çok heyecanlandım. Çünkü zaten birkaç bölüm önce de konuşmuştuk. Bu tarz şeyler beni heyecanlandırıyor. Biyolojideki değişikliği görmek.
Şeyi soracağım. Anladığım kadarıyla insan sağlığı ile alakalı deneyler bunlar daha çok değil mi?
Çoğunlukla evet. İnsan sağlığı ve astronotların uzayda yaşayacağı zorlukları şimdiden görüp neler yapılabilir, nasıl önlemler alınabilir üzerine. Hemen hemen 6 çalışmada. Şimdi ilk deneyimiz, ilk araştırmamız Beacon isminde ve Harvard Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ortaklığıyla yapılıyor bu çalışma. Test ettikleri şey aslında prefrontal korteks bölgesindeki kan akışı ve omurilik sıvısının dinamikleri. Şimdi tabii biraz önce anlattın uzaya çıktığında o deneyimlenen mikro yer çekimi kan basıncımız üzerinde farklı etkiler oluşturabilir.
Yani neredeyse bütün vücut sıvıları diyebiliriz ona.
Yani evet, sadece kan değil tabii ki bu. Hani daha birazdan mesela hücrelerle alakalı şeylerden de bahsedeceğiz. Ve bunu düşündükleri şey mikro yer çekimli ortamda kafatası basıncı değişebilir ve bu değişimde omurilik sıvısının rolü nedir? Asıl sorulan soru bu. Ve buradan çıkacak sonuçlarla da mesela Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların kan basıncı ve kafatası basıncındaki farklılıklar ve hani olası bir inme durumunda mesela bir inmeye sebep olabilir mi ve nasıl buna engel olabiliriz üzerine bize güzel sonuçlar verebilecek bir şey. Böyle prefrontal korteks şimdi bir böyle bilimsel bir ismi var. Kafamızın ön bölgesinde, alın bölgesinde yer alan bir aynen bir bölge. Bu aslında şu açıdan da önemli. Sadece kafatası basıncı değil de şimdi prefrontal kortekste öğrenme, hafıza, bilgi analizi, düşüncelerin olgunlaşması gibi süreçler mevcut. Hmm.
Ya karar vermeyi etkileyen herhalde değil mi?
Aynen öyle. Karar vermeyi etkileyen bir beyin bölgesi ve astronotların orada vermesi gereken bir kararda tabii ki. Hani bu basıncın etkisi ne olacak acaba sorusu da önemli. Yani orada olacak bir hasar karar almalarını engelleyecek. Bunu bile önden görebilmemizi sağlayacak. Şimdi ikinci, benim anlatacağım ikinci araştırma Bilkent UNAM tarafından gerçekleştiriliyor. Burada da hücre dışına atılan keseciklerin analizi söz konusu. Ve işte yine bu uzay koşullarında bu kesecikler analiz edilecek. Normal koşullardaki keseciklerle karşılaştırılacak ve hücre içindeki metabolik aktivite gözlemlenecek. Yani uzay istasyonundaki astronotlar ne tarz metabolik farklılıklar yaşıyor? Ne tarz metabolik farklılıklara maruz kalıyor dünya üzerindeki insanlara kıyasla?
Şey, özür dilerim. Bunun ölçülmesi ve elde edilen sonucun astronotların hayatıyla alakalı bir önemi var mı? Yani önemi nedir?
Mesela özellikle bir metabolik aktivite farklılık gösteriyor dünya üzerindeki insanlara kıyasla. Ve siz uzay istasyonundaki astronotların beslenme şeklini değiştirip bu metabolik aktiviteyi normal seviyeye getirebilirsiniz gibi bir sonuç çıkarabilirler buradan. Ya bu sadece bir sebebi. Tabii bunu oturup üzerine tartıştığında milyonlarca şey çıkarabilirsin bu çalışmadan. Bir diğer çalışma UZİKAT Bu uyuzluk hat aslında bir tık daha sağlık bilimleriyle alakalı.
Evet, çok da herhalde derinliği olan bir deney değil aslında yani.
Yani açıklamada evet ama aslında çok sağlam bir bilimsel arka planı var. Şöyle anlatacağım. Önce bu uyuzluk hat deneyinden bahsedeyim. Bu deneyde iki farklı insülin kalemi uzaya taşınıyor ve doz aktarımı verimi gözlemleniyor. Yani dünya üzerindeki doz aktarımı nasıl, uzayda nasıl diye.
Bu şey değil mi bayağı eczanelerde satılan böyle çevirerek hangi dozda verileceği ayarlanan bildiğimiz insülin kalemleri.
En basit insülin kalemi. Şimdi burada önemli olan tabii diyabetli bireylerin uzaya gittiğindeki tedavisi üzerine bir çalışma. Ama daha derinliğinde şöyle bir şey var. Şimdi insülin kalemi kullanarak işte doz aktarımını biz dünyada yapıyoruz ve bu tarz bir sistemi başka hastalıklarda kullanabiliriz. Ya bu sadece diyabet için olsa da insülin kalemi uzun vadede bu tarz bir sistemi acaba uzayda nasıl kullanabiliriz üzerine. Yani zaten biz bu dozun ne kadar aktarıldığını dünya üzerinde biliyoruz. Uzayda bakıp kontrol edip ve bunu daha nasıl geliştirebiliriz de bir diğer noktası aslında bu.
Tabii herhalde farklılık olmasını düşünmelerinin sebebi de mikro yer çekimi ortası.
Bu çalışma özelinde mikro yer çekimi tabii ki. Ama radyasyon çalışmaları da şimdi geliyoruz. MESAGE dedikleri bir çalışmada da Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor bu çalışma.
Hı hı.
Şimdi burada astronotun uçuş öncesi ve sonrası toplanacak kan örneklerinden bazı analizler yapılacak. Biz bu analize özellikle transkriptomik analiz diyoruz. Bu analizde de hangi genlerin daha fazla ifadelendirildiği, hangi genlerin daha az ifadelendirildiği gözlemlenecek. Bu çok daha uzun vade için. Yani şimdi 6 dakikada evet bazı genler değişecek. Ama 6 dakika uzayda kalıp dünyaya dönecek ve işte acaba ne etkiler olduğundan öte yıllar boyunca uzayda kalacak bir astronotun, bir uzay turistinin aslında hangi genleri nasıl değişiyor ve biz bunları nasıl normal seviyeye getirebiliriz üzerine bir çalışma da daha uzun vade böyle bir sonucu da olacaktır.
Ya bu da şey ya, tamamen herhalde kozmik radyasyonun etkisiyle alakalı değil mi?
Kozmik radyasyon, mikro yer çekimli ortam ve hani uzay ortamında düşünemeyeceğiz her türlü zorlukların insan evet. Vücudundaki ya da hücresel seviyedeki etkisi.
Hı hı.
Şimdi miyeloid çalışması var, araştırması var bir diğeri. O Hacettepe Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor.
Hı hı.
Burada da işte biraz önceki gibi o maruz kalınan zorlu faktörlerde bağışıklık sisteminin tepkileri ve kan yapımı sürecinin nasıl etkilendiği üzerine. Burada benim en çok ilgimi çeken şu. Çünkü bu çalışma sayesinde kan hücrelerinin özellikleri ve fonksiyonları nasıl değişiyor uzay ortamında? Bunu gözlemleyeceğiz. Yani bu hücrenin şekli, yapısı bile değişebilir. Metabolik olarak değişiklikler. Yani bu aslında bir öncekine de biraz bir tık benziyor. Burada da yine metabolik sonuçlar, fonksiyonel değişiklikler göreceğiz. Bir önceki çalışmada, MESAGE çalışmasında da mesela şey görüyorduk. Genler nasıl değişiyor? Yani genlerin değişimi sonucunda hücrelerin fonksiyon olarak değişimine de sebep olacak. Yani bu iki çalışma aslında birbirine çok benziyor ama birisi Hacettepe Üniversitesi tarafından, birisi Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor.
Bir şey soracağım. Anladığım kadarıyla şöyle. Yapılan deneylerin, hatta zannedersem hepsi insanların uzayda uzun süreler vakit geçirmesi üzerine.
Evet.
Yapılan deneyler değil mi?
Evet, evet, evet. Yani bu alınacak sonuçlar uzun vadeye yansıtılabilecek. Yani 6 dakikada anladım. Şunu görüyorsak uzun vadede. Çünkü mesela o 6
sonuçlar.
Evet. Yani 6 dakikada bir genin ifadelendirilmesi 2 kat artıyorsa o sadece 6 dakikada 2 kat arttığını düşün ve o gen 1 yıl boyunca sende 2 kat fazla ifadelendirilecek. Hı-hı. Yani uzun vadede aslında o genin etkisini bu şekilde görebileceğiz.
Anladım.
Yani bu çalışmalar sayesinde tahmin edebileceğiz diyeyim.
Hı hı.
Ve metabolom var. Bu da son araştırmamız. Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Bir önceki iki çalışma gibi yine uzay ortamında insan fizyolojisinin ve hücresel boyutta da moleküler farklılaşmaları gözlemlemek. Yani yine bir önceki iki çalışmaya çok paralel bir çalışma. Bir diğer taraftan benim ilgimi çeken aslında hemen hemen her araştırma farklı üniversiteler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve hepsi Türk üniversiteler.
Ya çok güzel. Türkiye'deki üniversitelere uzayda bilimsel çalışma yapabilme kapasitesi kazandırmak gibi bakılabilir bu duruma.
Çok güzel bir, çok büyük bir gelişme aslında bu. Yani hani tabii yani biz burada anlatıyoruz, 10 dakikada geçiyoruz. Ama aslında ve bunu da uzun vadede düşündüğünde çok büyük bir imkan.
Yani şey, Heyecanlandıran bir nokta da şu. Biraz önce de araya girip söylemiştim ya hani uzun süreli uzayda insan yaşamı üzerine yapılan çalışmalar bunlar. Yani yavaş yavaş artık insanlık olarak hakikaten tam anlamıyla, tam manasıyla uzayda uzun süre yaşayabilen, uzayda yaşamayı normal kabul eden bir medeniyet olma ya doğru gidiyoruz. İşte SpaceX'in Starship'i, Artemis programı, Mars ve Ay kolonizasyon programları, Türkiye Uzay Ajansı'nın hem AX3 göreviyle hem de Galaktik 07 göreviyle yaptığı deneyler, çalışmalar. Şu anda biz sadece bu program konsepti dolayısıyla Türkiye Uzay Ajansı tarafını anlattık. Dünyadaki pek çok uzay ajansı bunun gibi deneyler yapılıyor ve sürekli olarak veri topluyorlar. Tam hazırlıklı şekilde belki de çok gezegenli bir medeniyet olma yolunda hızla ilerlemeye başladık. Yani muazzam gelişmeler bunlar bu açıdan. Türkiye'nin de buna dahil olması ekstra olarak çok muazzam bir şey. Bir şeyleri kaçırdık. Kaçırdığımız noktadan sıfırdan almaktansa ileriye dönük başka şeyler yapmayı planlamak belki de daha mantıklı bir strateji olabilir.
Ağzına sağlık Bora. Yine güzel bir bölüm oldu. Bizi
Evet,
bilgilendirdin.
teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
Bu sefer biraz ben de bilgilendirmiş oldum.
Evet. Güzel, faydalı olduğuna inanıyorum ben.
Umuyorum ki dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Öyleyse herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın, bilimde kalın.
Görüşmek üzere.